Ayrım 8. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 94. 28. Deniz hala ortalarda yoktu. Belki izleyicilerin arasında olabileceğini düşünüp rahatlamaya çalıştı Duru. İyice esnemişti. Performansının mükemmel olması için tüm hazırlıkları yerine getirmişti. Ve şimdi sadece sakin olup kendini müziğe bırakması yeterli olacaktı. Sahnenin alçaldığının işareti geldiğinde kendisini sahne arkasından seyircilerin tam ortasına bırakacak mekanizmayı sıkıca kavradı. Sahne yönetmeninin ikinci işaretini dikkatle bekledi. İşaret verildiğinde hiç tereddüt etmeden havada asılı olan ipin üzerinden kayarak sahnenin tam ortasına geldi ve mekanizmayı bıraktı. Seyircilerin üstünden kayarcasına uçarken üzerindeki siyah pelerin ve kafasına geçirdiği kapüşonuyla bir balerinden çok çizgi romandan fırlamış bir süper kahramana benziyordu. Sahnenin ortasına inişi de bu imajı şiddetle doğrulamıştı. Matrix filmindeki Neo'nun uçmadan önce hali gibi sahnenin tam ortasında üstündeki siyah pelerinin içine gizlenerek 3 saniye bekledi. 29. Siyah bir örtünün içinde sahneye sanki havadan konmuşçasına inen şey canı şaşırttı. Bu giriş geri kalan her şeyi gölgede bırakmıştı. Çok güzel olduğu için değil, böylesine bir mekandan asla beklenmeyecek bir şekilde yapıldığı için etkileyiciydi. Dansçının kullandığı mekanizmayı anlamaya çalıştı Can. Sahnenin arkasından seyircilerin üstünden uzanan ipe dikkatle baktı. Sahnenin ortasında örtünün altında bekleyen dansçı örtüsüyle birlikte tuhaf şovunu başladığında Can hala mekanizmayı inceliyordu. Sıla, Can'ın dikkatinin başka tarafta olduğunu görünce koluyla onu dürttü. Can dürtme sonunda hemen Sıla'ya döndü. Kızın güzel suratı kendisine gülerken gözlerinin içi sıcacık parlamaktaydı. Sıla'nın küçük kemikli eli Can'ın kolu üzerinde kaldı. Sıla'da diğer kadınlarda olmayan bir şey vardı. Can'ın kendi kızında olmasını isteyeceği bir şey. Bir sevimlilik ve koşulsuz sevginin göstergesi bir ifade. Can'ın gözlerinin içine dalan bakışıyla Sıla'nın yanakları kızardı. Ve güzel profilini Can'a sunmak için bakışını gösteriye çevirdi. Can yarım ağızlı sırıtarak Sıla'dan çocuk yapma olasılığı düşüncesiyle bakışlarını Sıla'nın profilinden alıp dans gösterisini izlemeye başladığında huzurluydu. İçi kırmızı dışı siyah satenden büyük örtünün altındaki dansçının kadın mı erkek mi olduğu belli değildi. Ama usta bir dansçı olduğu kesindi. Çünkü attığı taklalara ve dönüşlerine rağmen kendini göstermemeyi başarabilmişti. Dansı bir ustanın Aikido ve diğer tüm uzak doğu sporlarını karıştırarak oluşturduğu bir göz keyfi gibiydi. O kocaman örtünün altında kendini göstermeden ustalıkla dönüyor, örtüyü bir hareketle çevirip kırmızı kısmını üste çıkarıyor ve sanki bir alevin içinde dans ediyormuşçasına pelerinin altında zıplıyor, yuvarlanıyordu. Sahnenin belirli köşelerinden verilen havanın önünde belirli açılarla duruyor ve örtüyü şekilden şekle sokarken kendini göstermemeyi yine başarıyordu. Bu dans Can'da örtünün altında sanki ortaya çıkmaya çalışan bir evren varmış duygusu uyandırdı. Kırmızı parlak örtüyle savaşan, sevişen bir evren, insan. Dans çok ilgi çekiciydi. Dansçı bir anda örtüyü havaya atmış, havada dönen örtü tüm büyüklüğüyle paraşüt gibi açılmış ve izleyiciler ilk defa örtünün altındaki birkaç saniyelerini olsa da görebilmişlerdi. Diğerleri için birkaç saniye içinde geçen bu hareket ölene kadar Can Manay'ın beynine kazındı. Havada açılan örtünün altında saçları tek kalın bir örgü şeklinde boynundan beline dolanmış dansçı bir kızdı. Ama bu kadar müzik, ışık ve örtünün etkisiyle kızın kendisinde uyandırdığı tanıdıklık hissinden Can emin olamadı. Anlam veremediği şey kalbinin bayağı hızlı çarpmaya başladığı ve bütün tüylerinin elektriklenmesiydi. Örtü kızın üstüne tekrar indiğinde Can'da tek bir duygu vardı. Şu kahrolası örtüyü alıp kızın üstünden atmak. Kız örtüyü aniden ters çevirip siyah tarafını üste getirmiş ve sanki yok olmuşçasına yere kapaklanmıştı. Tam bu anda müzik durdu. Hayır, aslında müzik durmamış, sadece 2 saniyelik bir sessizlik olmuştu. İzleyiciler dansçının örtünün altında olup olmadığından emin olmak için hafif doğrulup sahneye kilitlendiler. Örtü sahnenin tabanında sanki öylesine atılı duruyordu. Sahneye en yakın kısımda oturan Can bile kızın örtünün altında olduğunu anlayabilmek için dikkatlice baktı. Sessizlik kalp atışına benzeyen bir ritimle bozuldu. Ve müziğin yine başlamasıyla örtü yeniden canlandı. Dansçı kız bir dönüşte örtüden sıyrıldığında Can diyaframının altında midesine yumruk gibi akan ılık bir hisle kaplandı. Yere akarcasına inen örtü dansçı kızın ayaklarını dibine yığılırken Kız tek bacağının üzerine bir heykel gibi dimdik durup diğer bacağını olabildiğince ağır bir hareketle hiç sarsmadan 180 derecelik bir açıyla havaya kaldırdı. Bir an böyle durdu. Sadece güzelliğiyle izleyicileri titretmiyor, aynı zamanda suratındaki ifadeyle de orada bulunan herkese sanki meydan okuyordu. Can havada duran bacaktan alamadı bakışlarını. Olması gerektiği kadar kaslı, sağlam, uzun, kadınsı, fi ve mükemmeldi. Olmaması gerektiği kadar gerçekti. Uzun süredir nefesini tuttuğunu fark ettiğinde neredeyse bayılmak üzereydi. Hemen derin bir nefes alırken başına bunun geldiğine inanamıyordu. Dansçı Duru'ydu. Bu sabah Duru'yu ilk gördüğü andan itibaren her hareketi hafızasına kazınmış olan bu dansı sanki koreografisini kendisi hazırlamışçasına bilerek izledi Can. Kızın üzerinde hafif iç gösteren elbisesi yerine vücuduna yapışan ve şık hareketleriyle belli belirsiz parlayan bir tulum tayt vardı. Hareket ettikçe parlayan parıltılar olmasa kızın çıplak olduğu düşünülebilirdi. Duru aniden hareketlenen müziğin ritmiyle bacağını yarım indirip olduğu yerde ustaca ve oldukça hızlı 360 derece döndü. Bacaklarını bitişik yan yana koydu. Belinden vücudunu kırarak başın ayaklarına değdirdi. Kollarını iki yana açtı. Bulunduğu noktadan hiç kaymadan kolları iki yana açık tek bir hamleyle takla attı. Olduğu yerde bacaklarını iki yana açtı. Poposunun üzerine dönerek ellerinin üzerinde amuda kalktı. Sadece bir an ve hemen ayaklarını indirip ayağa fırladı. Mantığı kaçmasını söylerken geri kalan her şeyle baktığı şeye ait oldu Can. Bu duyguyla savaşmak için çok geçti artık. Madem yenemiyordu o zaman kölesi olurdu. İçindeki tutku yanında getirdiği korkuya ağır basmış ve canı teslim almıştı. Ne olacağı umurunda bile değildi. Tek bildiği, istediği, ait olduğunu hissettiği şeye Duru'ya sahip olmaktı. Teslim oldukça Duru'yu, dansını, müziği o atmosferi tamamen içine çekti. Nefesi rahatladı. Bekaretin bir ozgam anıyla bozulması gibiydi. 30. Özge o kadar odaklanmıştı ki gösteriye, gözleri kırpılmadıkları için sulanmıştı. Dansçı kız daha önce hiç şahit olmadığı bir enerjiye sahipti ve kızın enerjisi salondaki herkesi neredeyse esir almıştı. İzleyenlere baktı Özge. İlk defa bir bütünlük hissetti o an oradaki insanlar arasında. Hepsinin ortak bir duyguda buluştuğu bir andı sanki bu. Bir mucizenin hayat buluşu gibi izliyorlardı gösteriyi. Yanında dikildiği kapıya yasladı vücudunu. Böylesine yoğun duygulardan sonra aslında oturmaya ihtiyacı vardı. Can Mane'ye baktı. Hipnotize olmuş gibi izliyordu dansı. Can Mane'nin tam karşısında kendine ayrılmış yer salondaki tek boş yerdi. Aslında yerine oturmuş olsa böyle bir gösteriden sonra Can Mane'yle ne göz göze gelmesinin ne de konuşmasının bir tehdit oluşturmayacağını düşündü. Burnuna gelen yoğun esrar kokusuna kadar beyni yerinde oturuyor olsa olabilecek değişiklik olay zincirleri üzerine dolanıp durdu. Koku çok ağırdı. Biri yanında joint içiyormuşçasına değil, sanki ot bahçesinde dolandığı için üzerine silmişçesine yoğun, tütünle karışmış bir kokuydu bu. Kaynağını anlamak için hemen kafasını arkaya çevirdi ve orada hemen kendi durduğu kapının dışında ayakta duran, uzun boylu, oldukça yakışıklı ve suratında kendi karizmasına yakışmayacak gevşeklikli bir ifade olan adamı gördü. Belli ki adamın kafası bir dünyaydı. Özge rahatlamak için kendisinin de bazı geceler başvurduğu bu seremoninin günlük yaşama böylesine umursamazca ya da dikkatsizle taşındığında sonucun ne kadar da yıkıcı olduğunu düşündü. Gözleri kısılmış, suratında kendi ruhuna ait olmayan bir ifadeyle gösteriye bakan adam, Özge'nin kendisini inceleyen bakışlarını ancak çok sonra farkına varabilmişti. Göz göze geldiklerinde Özge kafasını gösteriye çevirdi. Adam gelip konuşmadan Özge'nin tam yanında durdu. İkisi yan yana gösteriyi izlemeye başladılar. Bir süre sonra nedendir bilinmez, Özge bir an kafasının yanında dikilen adamı çevirdiğinde adam da aynı anda ona baktı. İki saniye daha göz göze geldiler ve Özge hemen bakışını gösteriye çevirdi. Adamsa Özge'ye bakmaya devam etti. İçtiği şey yüzünden adamın algılamasının garip olabileceğini bilen Özge, adamın yakın mesafede kendisine bu şekilde bakmasından rahatsız olmadı. Tek istediği bundan daha fazla muhatap olmamaktı ki adam konuştu. Ne kadar yeşil. Okyanusun dibinde yaşayıp sadece çok karanlık olduğunda parlayan küçük yırtıcı bir balık gibi. Yeşil ve parlak dedi. Özge adama bakmadı. Kafası iyiken insanların böyle anlamsız konularda saatlerce felsefe yaptığını iyi bilirdi. Kendisi de yapardı. Ama o sırada kafası iyi değildi ve bu aptalca konulara girmeye hiç gerek yoktu. Bu saatte stonet. Esra içildikten sonra girilen psikolojik hal taşlaşmak. Olmuş, bir salakla sohbet etmeyecek kadar zekaya saygısı vardı. Adam kısa bir sessizlikten sonra sahnedeki dansçıya bakarak "Çok güzel ya. Ha? Çok güzel, değil mi? Hareket etmek için yaratılmış." dedi. Özge'ye döndü. Kızın gözlerini görebilmek için başıyla Özge'nin önüne eğildi. Seyrettiği sahneyle bakışının arasına adamın kafası girince Özge irkildi. Adam kafasını biraz daha yaklaştırsa kendisini öpmeye çalıştığını düşünebilirdi Özge. Ama adam hemen kafasını geri çekti ve "Çok yeşil, ölürken hatırlanacak kadar yeşil gözler." deyip kendi kendine güldü. Özge kendisiyle tekrar konuşacağından emin olduğu adamı sahnede dans eden kızı gösterip "Şşt!" yaparak susturdu. Adam şaşkınlık içinde sanki dans gösterisini o an yeniden fark etmişçesine sustu. Bakışları Duru'nun dansına dalarken ikisi sessiz yan yana gösteriyi izlediler. Gelecekte birbirlerinin hayatlarını kurtaracaklarından habersiz. 31. Attığı son saltoyu da tamamlayınca başladığı aynı duruşla bitirdi dansını Duru. Suratında ne yaptığını çok iyi bilen ve yaptığı şeyi çok iyi yapan birinin ifadesi, gücü vardı. Sahnenin tepesindeki ipin yeterince kendisine yaklaşmasını bekledi. Ve ip inmesi gereken seviyeye indiğinde durduğu yerden tek bir hamleyle sıçrayıp ipi yakaladı. Ve sahneye geldiği gibi ipten kayarak kayboldu. Çıkışı bir süper kahramanın çevikliğinde ama bir balerinin zarafetindeydi. Duru'nun aniden gidişiyle irkilen Can önce doğruldu, hemen sonrasında da kendi kolu üzerinde Sıla'nın elini hissetti. Gösteri süresince kaybettiği zaman ve mekan algısı aniden geri gelmişti. Sarsılmıştı ama belli etmemesi gerektiğini düşünecek kadar da kendindeydi. Kendisine soran gözlerle bakan Sıla'ya döndü aniden. Tek istediği etrafındaki herkesten kurtulmak ve kendisini yoğun bir şekilde çeken ışığa, Duru'ya ulaşmaktı. Can'daki kopukluk çok rahatsız edici gelmişti Sıla'ya. Can'ın suratındaki ifade, gözlerindeki bakış bile bir farklıydı şimdi, uzaktı. Ne olduğunu anlayamamanın verdiği paranoyaklıkla Can'ın gözlerine bakarken "İyi misin?" dedi içtenlikle. Can yavaşça kolunu Sıla'dan kurtarırken mesafeli "Nedir senin bu iyi misin merakın?" "Tabii iyiyim. Biraz yorgunum sadece ve galiba midem bozuldu." diye humurdandı yerinden kalkarken. Neredeyse gitmeye hazırdı. Sıla'nın suratındaki şaşkınlığı görünce tepkisindeki tuhaflığı kamufle etmeye çalışan bir sırıtışla "Geldiğin için memnun oldum. Seni görmek her zamanki gibi güzel. Bir ara ayarla da yemeğe çıkalım." dedi. Gecenin devamıyla ilgili farklı planları olan Sıla'nın şok olmuş haline aldırmadan kızın elini aldı, hızla öptü ve suratındaki tuhaf sırıtışla oradan ve kızdan uzaklaştı. Tek bir kelime etmeye fırsat bulamadan Can Mani'nin ardından bakı kaldı Sıla. Peşinden gidip ne olduğunu sormak için ayağa kalktı ama Can öylesine hızlı ve seri bir şekilde yürüyüp salondan çıkmıştı ki peşinden gidebilmek için koşmak gerekecekti. Vazgeçti. Hemen telefonunu aldı ve Can'ı aradı. Çok güzel başlayan gecenin neden böyle aniden bittiğini anlayamıyordu. Can'ın dansı seyredişi tuhaftı. Sanki hipnotize olmuş gibiydi. Dansçı kızı düşündü. Az kalsın kıskanabilirdi onu ama sonuçta kendisi de ülkenin en güzel kadınlarından biriydi. Hatta en güzeli. Can'ın güzelliğe olan takıntısı Sıla'yı hemen rahatsız eden hem de çok rahatlatan bir özelliğiydi. Rahatsızdı. Çünkü Can güzellik karşısında teslim olan bir adamdı. Rahattı çünkü kendisi çok güzeldi. Hem de diğerlerinden oldukça farklı şekilde masum, taze, temiz bir güzel. Sonsuza kadar bakire kalması gereken kutsal bir kız güzelliği vardı. Diğerlerinin asla sahip olamayacağı masumane bir seksilikle yaklaşırdı beğendiği erkeğe ve daima elde ederdi. Biraz boyu kısaydı. Belki göğüsleri de küçüktü ama hep herkesin aşık olduğu biri olmuştu. Kendisini basit bir dansçı kızla kıyaslamayacak kadar da başarılıydı. Can Manay uzun süredir başlamasını istediği ve bir türlü başlamayan bir hikaye gibiydi Sıla için. Bu gece başlamasına ramak kalmış bir hikaye. Kafasından bu düşünceler geçerken Can'ın telefonu çalıyor ama kimse cevap vermiyordu. Can Manay'ın telefonu uzun çalmalardan sonra telesekretere bağlandığında Sıla rolüne bürünüp notunu bıraktı. Öyle hissetmemesine rağmen sesi neşeli ve istekli çıkmaktaydı. Kıkırdayarak, "Cancım iyi misin diye sormuyorum ama seni bu gece görmeyi çok istiyorum. Sana bu akşam özel bir sürprizim vardı. Lütfen beni ara. Saat kaç olursa olsun." dedi. Telefonu kapattığında rolü bitmişti. Salon neredeyse boşalmıştı. Koltuğa bıraktı kendini. Bu gece Can'ın kendisini aramasını beklemekten başka yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Şaşkınlığının yerini öfkeye bırakmasından önce durumu iyice kavramak istiyordu. Etrafındaki tüm sesler uğultu haline geliyordu kulağına. Salondan çıkmak için ilerlerken yanından geçtiği insanların suratına bakmamaya dikkat eden Can, hayatında belki de ilk defa hiç kimsenin onu tanımamasını istedi. Bir sonraki adımının ne olacağını hiç düşünmeden beyninden tamamen bağımsızmışçasına içgüdülerinin onu götürdüğü yere doğru gitmekteydi. İzledikleri şeyin etkisiyle uyuşmuş insanların arasından kayarcasına sıyrılıp salonun çıkış kapısına vardığında o an salondan çıkan ilk ve tek kişiydi. Kapıdan çıkıp Duru'ya doğru bir adım daha yaklaştığını hissederken durdu. Çalan telefonun telsiklete düşmesi için bir tuşa bastı. Arayan Sıla'ydı. Biraz önce yanında otururken sığındığı, hatta içinde evlenebilme düşüncesi uyandıran bu kız şimdi geçmişte kalmış eski bir hikayeydi. Sahne arkasına geçen kapıya varmıştı. Onu gören güvenlik görevlileri saygıyla selamını kenara çekilirken omzuna konan el onu yavaşça durdurdu. Suratındaki tuhaf gülümseme olmasa adamı daha kolay tanıyabilirdi. Can. Ama o kaykılmış gülümsemeye rağmen yakışıklı olan adamı tanıdı. Deniz, merhaba Can Bey. Deniz ben. Hatırladınız mı? Dediğinde Can elini tokalaşmak için uzatırken, tabii nasılsın? Diye cevap verdi. Adam suratına asılmış gülümsemesi ve kısılmış gözleriyle çok da iyi görünmemesine rağmen iyi olduğunu söyledi. Evle ilgili konuşmaya başladığında Can'ı tek rahatsız eden şey sadece alıkonulmak değil, aynı zamanda Deniz'in uzun ve kemikli eli içinde kaybolan elinin terlemeye başlamasıydı. Elini çekmek için yaptığı ilk küçük hamle işe yaramayınca ikinci hamleyi yapmadan bir süre beklemeye karar verdi Can. Adamın normal olmadığını ne kadar zamanda anladığını bilmiyordu ama Deniz'in kafası iyiydi ve tokalaşmak için uzattığı eliyle Can'ın elini iyice kavramış, şimdi de diğer elini Can'ın elinin üstüne koyarak Can'ın kendisine göre oldukça küçük olan elini neredeyse avuçlarını içine hapsetmişti. Eli Deniz'in avuçlarının içinde öylece duran Can, güvenlik görevlilerinin bakışını fark edince kararlı bir hamleyle elini nihayet çekti. Deniz, Can'ın elinin avuçlarının içinden kayarcasına çıkmasına rağmen hareketin sertliğinden hiç etkilenmedi ve kullandığı uyuşturucunun verdiği umursamaz tavırla konuşmasına devam etti. Evin bulunduğu çevreden ve bahçedeki çimenlerde mantar olduğundan, bahçıvana çok para verdiklerinden ama bir türlü yemyeşil çimene sahip olamadıklarından bahsedip durdu. Konuları çok sıkıcı bulan Can, adamı kapasitesinin binde biriyle dinlerken Deniz'in güzel suratındaki fiyi inceledi. Duru'nun bu yüzde bu adamda bulduğu, beğendiği her neyse mahvetmeye hazırdı ve neyi mahvetmesi gerektiğini araştıran gözlerle tekrar taradı Deniz'i. Düz uzun kaşları altında tam ne renk olduğu anlaşılmayan sarılı ela gözleri, Deniz'in şu aptal haliyle bile oldukça etkileyiciydi. Bu ülkeye ait olmayan, güzel insanların geldiği bir yerden gelmiş gibiydi. Bu uzun boylu, sivri burunlu, düz kaşlı, siyah parlak saçlı adam Can'ın henüz sahip olmadığı her şeye sahipti. En önemlisi de Duru'ya. Adamın o anki halinin Deniz'in var olabilecek en kötü versiyonu olduğunu düşündü. Aptal bir ifade, kaykılmış bir gülümseme, kısalarak kendi çukurlarına kaybolmuş gözler. Ne kullandığını merak etti. Kokuya bakılırsa esrar gibi bir şeydi. Deniz'in gevezeliğini dümdüz keserken tereddüt etmeden kaç senedir oturuyorsun evde diye sordu. Deniz gevezeliğinin üst boyutlarında hemen cevap verdi soruya. 2 senedir oturuyorum. Eskiden dubleks, tripleks evler bana çok çekici gelirdi. Ama şimdi içinde yaşamaya başlayınca... Can, Deniz'in anlattığı anlatıcıya saçmalıklarla ilgilenmiyordu. Tek istediği Duru hakkında biraz daha bilgi edinmekti. Sohbeti kendisine yarayacak hale getirebilmek için oyalanmadan... ''Evi yeni aldın o zaman.'' diyerek Deniz'in sözünü yine kesti. Deniz kafasını toparlamaya çalışarak seri olmayan bir şekilde... ''Aa yok, öyle değil. Ev Duru'nun zaten. Ona kaldı.'' diye cevap verdi. Can şimdi daha da şaşırmıştı. Ev Duru'nundu ve Deniz'de yaşıyordu. Bu adam esrarkeş bir serseriden başka bir şey değildi o zaman. Duru'nun böyle bir adamla ne işi vardı? Adamın hali utanç vericiydi. Nasıl olur da Duru kadar güzel bir yaratık böyle bir parazitle birlikte olabilirdi? Tamam, adam yakışıklıydı. Çok yakışıklıydı. Ama 3 sene böyle bir etkiyi azaltmaya yetecek kadar uzundu. Niye adamın yakışıklılığı Duru'nun gözünde sıfırlanmamıştı? Duru'yu bu adama bağlayanın ne olduğunu çok merak etti. Duru'yu kendi kafasında gereğinden fazla büyüttüğünü düşündü. Sonunda o da bir sürü sorunu olan sıradan bir kadındı. Altın oranı oldukça uygun bir şekilde yaratılmış sıradan biri. Bu duygu onu biraz rahatlatmış ama meraklandırmıştı da. Kızdaki problemin ne olduğunu düşünmeye başladığında Duru'yla nasıl tanıştınız diye sordu Deniz'e. Deniz suratındaki gevşemiş gülümsemeyi genişleterek konuşurken cebinden çıkardığı sigara paketinin içinden bir sigara çekti. İkimizin farklı hikayesi var aslında. Uzun hikaye. Saçlarını hiç boyadın mı Can? Dedi. Deniz yakmadan elinde tuttuğu sigarayı nefes çekmek için ağzına götürdüğünde Can adamın aptal sorusuna "Hayır, boyatmadım, boyatmıyorum" diye cevap verdi. Deniz eliyle Can'ın saçına dokunarak "Bak buralardaki renklendirme o kadar simetrik ki inanılamaz. Sanki yaptırmışsın gibi" dedi. Can saçını gerçekten de başkasına boyatmamıştı. Kendi geliştirdiği özel bir teknikle arada sırada kendisi boyardı. Deniz'in saçına dokunmasından rahatsız kafasını yana çekerken "İnanılamaz ha. Yaratılışın kendisinden daha organize ve simetrik ne olabilir ki?" diye cevap verdi. Bu patavatsız durumun dışarıdan nasıl gözüktüğünü düşündü. Deniz "Doğrudur" deyip sırıttı ve kendisinden beklenmeyen bir ataklıkla "Seninle laflamayı çok isterdim ama şimdi Duru'yu almam lazım. Yoksa nık nık" deyip anlamsız sohbetliğini aniden kesti. Deniz lafını bitirirken sol elini karşısında duran Can'ın sağ omzuna attı. Can'ı sıkı sıkı omzundan tutup hafifçe salladı. Sonra eliyle yanağını avuçlayıp bir babanın oğluna yaptığı sıcaklıkta küçük küçük yanağına vurdu. Omzundan yakalanmış, sallanmış, suratı mıncıklanmış Can güvenlik görevlilerinin kendisine bakışları altında ezildiğini hissetti. Ama kendisini aşağılamak için yapılmamış bu harekete nasıl karşılık verebilirdi? Deniz yoluna devam ederken yapabileceği tek zeki hamleyi tasarladı kafasında. "Deniz" diye seslendi önce. Deniz güvenlikçileri geçerken dönüp Can'a baktı. Can babacan bir tavırla sakin ve ancak güvenlikçilerin duyabileceği kadar yüksek bir sesle "Böyle devam etmez be oğlum, şu haline bak" dedi. Can kendisini şaşkınca dinleyen Deniz'e yaklaştı. "Ayakta bile duramıyorsun. Ne aldın sen böyle? Senin dışında herkes kafanın iyi olduğunun farkında. Duru'yu almadan önce biraz toparla kendini. Berbat görünüyorsun" dedi. Can lafını bitirdiğinde kendisine baka kalan şaşkın Deniz'i kapı ağzında bırakıp arkasını dönüp gitti. Duru ile tanışmasının daha uygun bir zamanda olmasına karar verdi. Cebindeki telefonu çıkardı. Kayı'ya mesaj attı. "Evi al." 8. ayrımın sonu, sayfa 106.